Behice Bora'nın arkasında yürüyoruz. Şişli Camii'nden bu mezarlığa kaç kez yürüdük. Bizi bir araya hep ölümler mi getirecek? Yok canım, yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Bizi bir araya getiren hayattır. Kimin öldüğünü sanıyorsun sevgili dostum? Kimmiş ölen? İşte Cavit Orhan Tütengil. İşte Orhan Apaydın. Kim ölmüş? Hangisi ölmüş? Ben ortada ölen falan görmüyorum. Biz Behice Bora'nın arkasında yürüyoruz. Biz Behice Bora'nın arkasında. Biz Behice Bora'nın. Biz Behice. Biz. Bir tas sıcak süttür barış. Çocukluğum savaşla geçti. Bazı günler tabancalarla savaşırdık, bazı günler yay ve oklarla. Bazı günlerde kılıçlarımız son sözü söylerdi. En çok kılıcı severdim. Bir ucu düşmanın göğsünü bulmuş bir kılıcın kabzasını tutan elimin heyecanı bütün benliğimi sarardı. Çocukluğum savaş filmleriyle geçti. Kovboylar tabancalarla dövüşürlerdi. Tarihi filmlerde kılıçlar konuşurdu. Daha İkinci Dünya Savaşı'nın filmleri yapılmamıştı. En çok Kızılderili öldürüp beyaz kadınlarla çocukları kurtaran Amerikan askerlerini görürdük. En sıkıntılı zamanda yetişen Amerikan askerlerinin uzaktan bayrağı göründüğü zaman salon alkıştan inlerdi. Çocukluğum savaşın gölgesinde geçti. Gündüzleri fırının önünde kuyruk olup karneyle ekmeğimizi alırdık. Bazı zamanlar askeriyenin önüne gidip askerlerden tayin alırdık. Geceleri de evimizin bütün pencerelerini sımsıkı kapatırdık, karartma vardı. Gece olunca savaştan korkardık. Gündüz olunca savaş oyununa bayılırdık. Daha Yanis Ritsos'un adını duymamıştım. Barış adını taşıyan şu şiiri yazdığını da bilmiyordum. Zaten Ritsos bu şiiri o zaman yazmamıştı. Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. Akşam alacasında gözlerinde ferahlı bir gülümseyişle döner ya baba, elinde yemiş dolu bir sepet ve serinlesin diye su, pencere önüne konmuş toprak testi gibi ter damlalarıyla alnında, barış budur işte. Barış sıcak yemeklerden tüten kokudur akşamda, yüreği korkuyla ürpertmediğinde sokakta ani fren sesi ve çalınan kapı, arkadaşlar demek olduğunda sadece. Barış açılan bir pencereden ne zaman olursa olsun. Gökyüzünün renklerinden uzaklaşmış çanlarıyla gökyüzünün dolmasıdır içeriye. Bayram günleri çalan gözlerimizde. Barış budur işte. Bir tas sıcak süttür barış ve uyanan çocuğun gözlerinin önüne tutulan kitaptır. Başaklar uzanıp ışık ışık diye fısıldarlarken birbirlerine, ışık taşarken ufkun yalağından barış budur işte. Kitaplık yapıldığı zaman hapishaneler, geceleyin kapı kapı dolaştığı zaman bir türkü ve dolunay taptaze yüzünü gösterdiği zaman bir bulutun arkasından, cumartesi akşamı berberden pırıl pırıl çıkan bir işçi gibi barış budur işte. Bu şiiri Türkçeleştiren Ataol Behramoğlu'nu da daha tanımamıştım. Ataol da o yıllarda yeni doğmuş olmalıydı. Ataol'u sonraki yıllarda ara sıra görecektim. En çok da Maltepe cezaevinde. 10 ay boyunca her sabah ve her akşam görecektim. Ataol'un kızının adının Barış olduğunu da öğrenecektim. Orada her gün çalıştığını, şiir yazdığını, şiir çevirdiğini görecektim. Yoksa bu şiiri de orada mı çevirmişti Ataol Behramoğlu? Bilmiyorum. Barış Derneği davasında yatarken. Bizim savaş oyunu oynadığımız çocukluk yıllarının birinde 1939 yılının 23 Ağustos'unda bir yazar şunu yazmış. Her şey bitti artık. Gerçekten bir yazar olsaydım savaşı önleyebilmem gerekirdi. Bu bilinmeyen yazarın notunu bulan Elias Canetti sinirlenmiş. Sinirlendim bu cümleyi okuduğumda. Kızgınlığım daha da artarak bir yere yazdım. İşte diye düşündüm. Yazar sözcüğünde bana en itici gelen şeyi burada buldum. Bir yazarın yapabileceğinin üst sınırıyla düşünülebilecek en büyük çelişkiyi oluşturan bir istem, yazar sözcüğüne saygınlığını yitirten, yazarlarla öncesinde biri göğsünü vurarak dev amaçlarını dile getirdiğinde dinleyeni kuşku içerisinde bırakan büyük söz söylemenin bir örneği. Ama sonraki günlerde bu cümlenin peşimi bırakmadığını, aklımdan hiç çıkmadığını anlayıp şaşırdım. Önüme çekip parçalara ayırıyor, bir yana itiyor, sonra yine başına oturuyordum. Bu cümleden bir anlam çıkarmak, içinde bir anlam bulmak salt bana düşen bir işti sanki. Daha başlayışı tuhaftı. Her şey bitti artık. Zaferlerin başlaması gereken bir dönemde kesin ve umutsuz bir yenilgiyi dile getiren bir anlatım. Her şeyin zaferlere göre yönlendirildiği, zaferlerin üzerine kurulduğu bir zaman parçasında bu cümle, sonun umarsızlığından, üstelik de bu son kaçınılmaz bir sonmuş gibi söz ediyordu. Gerçekten bir yazar olsaydım, savaşı önleyebilmem gerekirdi biçimindeki asıl cümle ise, daha yakından incelendiğinde, büyük konuşmanın tam tersini, başka deyişle mutlak anlamda bir başarısızlığa uğrayışın açığa vurulmasını içermekteydi. Ama daha çok bir sorumluluğu, üstelik de asıl şaşırtıcı olan yanı buydu, sözcüğün alışılmış anlamında sorumluluktan en az söz edilebilecek bir yerde dile getiriyordu. Burada biri, sessizliğin ortasında konuştuğu için söylendiğini ciddiye aldığı kesin olan biri, silahı kendine doğrultmaktaydı. İstemini kurmak yerine ondan vazgeçiyordu. Gelmesi kaçınılmaz olan karşısında duyduğu çaresizlik içinde, kim olduklarını iyi bildiği kesin olan asıl sorumluları değil, kendini suçluyordu. İyi bildiği diyorum, çünkü bilmeseydi gelecek konusunda daha farklı düşünecekti. Başta okuyanın kendini kaptırdığı kızgınlığın kaynağı olarak ise tek bir şey kalıyordu bu durumda. Bu satırları yazanın, bir yazarın ne olması gerektiğine ilişkin tasarımı ve savaşın çıkıp da dünyasının yıkıldığını gördüğü ana dek kendini böyle bir yazar saymış oluşu. Elias Canetti, yazarın uğraşı adındaki denemesinde anlatıyor bu olayı. Bir yazarın kim olursa olsun tek bir kişinin kendini savaştan sorumlu sayması çok güzel bir şey geliyor şimdi bana. İşte insana özgü bir davranış diyorum. Bir erdem, bir yüreklilik, bir sorumluluk. İşte insanlık, işte insan. Şimdi böyle diyorum ya, çocukluğumda hiç böyle gelmezdi bana. Savaş neden kötü olsun ki? Biz haklıydık, düşman haksız. Biz iyiydik, düşman kötü. Biz yenerdik, düşman yenilirdi. Biz madalya alırdık, düşman ya ölürdü ya da sakat kalırdı. Dedem bize bakar bakardı da başını sallardı. Siz savaş nedir görmediniz. O savaş demezdi, muharebe derdi, harp derdi. Görmemişsek görmemiştik, neydi yani? O da bizim oyunlarımızı bilmezdi. Sahi biz savaş görmemiştik. Gazetelerin birinci sayfalarında bilmediğim yerlerin adı, iki taraflı oklar, sayılar, tarihler falan vardı. Şöyle bir göz atardık, yallah savaş oyununa. O yıllarda sakat birini görüp de harpte oldu dediklerinde, düşmana olması gereken bir şeyin nasıl olup da bizden birinin başına geldiğini anlayamaz, biraz da sakatlanan adama kızardım. Henry Barbos adını duymadığım yıllardı. Oysa Henry Barbos 1917 yılında şu yazıyı yazmıştı. Sağ kalan askerlere. Yaşamını ve düşüncelerini paylaştığım, bir gün yeniden bulmayı umduğum arkadaşlar, kitabımı sevdiniz çünkü doğruları söyleyen bir kitaptı. Burada sefaletinizi ve acınızı yeniden buldunuz. Burada büyük savaşı nasıl yaptıysanız öylece buldunuz. Doğru söylemişsin diye haykıran kardeşlik dolu kitleniz bana bir yıldır sürekli yaşamımın onuru ve sevinci olacak bir sevgiyi kanıtladı. Sizleri tanıyan ben gerçeğe yaraşır olduğunuzu biliyordum. Çektiğiniz hiçbir acının dünyadan gizlenmemesi gerekliydi. Kaypak gazeteciler istedikleri kadar aldatılmanız gerektiğini, daha iyi yönetilmeniz için sizlere yalan söylenmesi gerektiğini yazsınlar, adalet düşüncesini kurtarmak için insanların nelere dayandıkları cephe gerisindeki okurlara anlatıldığında, bunlar istedikleri kadar kulaklarını tıkayıp yüzlerini utançla örtsünler, bu safsatacılar güven veren ve yargılamaya hakkı olanların yalnızca savaşta güçsüzlerin haklarını korumuş olanlar olduğu gerçeğini önemsiz saymaya, saptırmaya, gizlemeye çalışsınlar. Ne önemi var? Gerçek, gerçek. Kısaca sizin için yapılabilecek, işte onlar oldukları gibi demekten daha parlak bir övgü yok. Sizleri tanıyan ben yalnızca gerçeğin size yaraşacağını biliyordum. Bana bunca şey öğreten kardeşlerim, benim size öğreteceğim bir şey yok. Bana söylediğiniz, benim de inandığım üzere size yalnızca geçmişte ne olduğunuzu hatırlatmaya çalışacağım. Sık sık gidip geldiğiniz cehennemi içinizde korumanıza yardım edeceğim. Savaşın yerleştiği ölümcül döngüleri, sürekli yeniden ölen komşu halklarla beraber varoluşlarınızı, ekip kanlarınızı biçtiğiniz savaş tarlalarını, kendileri de boğulmuş, tanınmaz hale gelmiş tarla kadavralarını hatırlamanıza yardım edeceğiz. Savaşın korkunç ve tatsız dehşetinin sizin içinizde nasıl ahlak güzelliği ve eksiksiz adaların ışınlarıyla aydınlandığını unutmanıza engel olacağım. Henry Barbos, Ateş adlı kitabının ön sözü olarak yazmış bunları, 1917 yılı. Biz Barbos'u bilmiyoruz ya, Barbos da Neruda'yı bilmiyor o yıllarda. Nereden bilsin? Neruda daha 13 yaşında bir çocuk, Şili'de bir Pablo. Ama o çocuk büyüyecek, Pablo Neruda olacak. 1968 yılında, yani 1917'den yarım yüzyıl sonra, Şili'nin başkenti Santiago'da kendisine verilen barış madalyasını, Frederick Juliot Courier madalyasını alırken yaptığı konuşmada şu sözleri söyleyecekti. Barış'a inanıyoruz ve onun egemenliğini sağlamak için her kapıyı çalacağız. Seyyahların önlerinde uzanan yola dayanabilmek için suya duydukları özlem gibi biz de insanlar arasında barışa susadık. Ben bana kapısı açılan her eve girdim. Neruda barışı sağlamak için kapısı kendisine açılan her eve giriyordu. 5 yıl sonra 1973 yılında Neruda'nın evine de gireceklerdi. Onun evine girenler barış için değil arama için giriyorlardı. Girenler Şili'de askeri darbe yapmış olan orduya bağlı askerlerdi. Şili'de ordu neden askeri darbe yapmıştı? Bu sorunun Şili'deki yanıtları değişiktir. Ordu temsilcileri Şili'yi kurtarmak için diyeceklerdir. Allende yanlıları halkın demokratik yolla iç ve dış sömürüyü engellemesini durdurmak için diyeceklerdir. Şili'deki askeri darbeye ışık tutan bir yanıt Şili'nin dışından ABD'den gelecekti. 15 Eylül günü 1970 Başkan Nixon, CIA Direktörü Richard Helms'e Şili'de Allende rejiminin ABD için kabul edilemez olduğunu bildirmiş ve CIA'nin Allende'nin iktidara gelmesine önleyici bir askeri darbe örgütleme girişiminde bulunmasını emretmiştir. Bu bir gazete haberi değildir. ABD Senatosu'nun Senatör Frank Church başkanlığında kurulan Şili'deki gizli CIA faaliyetleri hakkındaki araştırma komisyonu raporunda açıklanmaktadır. ABD Kongre üyesi Michael Harrington başka bir açıklama yapmıştır. CIA Başkanı William Colby, Kongre komitesine darbeden bir yıl önce Allende'nin devrilmesini sağlamak amacıyla CIA'ya 5 milyon dolar harcama yetkisinin verildiğini açıklamıştır. Peki Amerika Birleşik Devletleri neden Şili'deki rejime müdahale etmektedir? Neden Allende'yi devirmek istemektedir? Amerika dünyada demokrasi ve özgürlük olsun istemiyor muydu? Biz sinemalarda öldürülen beyazları kurtarmaya gelen Amerikan askerlerini boşuna mı alkışlamıştık? Öğrenmek can sıkıcıydı ama galiba öyleydi. Amerika kendi şirketlerinin çıkarlarını korumak için beyaz perdeye güzel görüntüler yansıtıyor, perde arkasında ise başka işler çeviriyordu. Amerika bu işleri çevirirse çevirsindi. Kendi çıkarlarını korumak istediğinde yadırganacak ne vardı? Öyle de bize ne oluyordu? Biz neden Amerikan şirketlerinin çıkarlarını alkış tutuyorduk? Çocukluk işte diyebilmeyi ne kadar isterdim. Ama hiç de çocukluk değildi. Bu da bize kurulan tuzakların işiydi. Kızılderililerin beyazları öldürdüğü doğruydu. Ama ondan önceki doğru, beyazların Kızılderilileri öldürdüğü, yerlerini, yurtlarını yağmaladığı doğrusu hiç ortalarda yoktu. Bunları sonradan öğreniyorduk. Başka şeyleri de sonradan öğreniyorduk. Şirket çıkarları denen şeyin nasıl uluslararası ahtapotlar olduğunu, Kızılderili, Karaderili, Sarıderili, Beyazderili ayırmadan dünyanın bütün ülkelerindeki insanların nasıl soyulup soğana çevrildiğini. Bu çıkarların, çıkar şebekelerini yöneten insanlar, şirketler, devletler tarafından hangi hilelerle, hangi tuzaklarla, hangi savaşlarla korunduğunu, çıkarcıların eliyle soyulan insanların hangi dalaveralarla uyutulduğunu, uyanıp da bu soyguna karşı çıkanların nasıl karalandığını, nasıl ürkütüldüğünü, nasıl öldürüldüğünü, hepsini öğreniyorduk. Dünya savaşlarının neden çıktığını, bu savaşların kimlerin dünyayı paylaşması için çıkarıldığını, haklı görünen savaşların iç yüzünü, doğru görünen askeri darbelerin iç yüzünü, hepsini öğreniyorduk. Allende'nin neden öldürüldüğünü de anlıyorduk artık. Onun son konuşmasını da anlıyorduk. Radyo Magellanas'tan, ordunun eline henüz geçmemiş son radyo istasyonundan saat 11'de yaptığı son konuşmayı. Yurttaşlar, bu kesin olarak size son seslenişimdir. Tarihi bir seçim yaparak halkıma sadakat içinde yaşamımı feda ediyorum. Ve sizi temin ederim ki ellerimizle binlerce Şili'nin soylu bilinçlerine atılan tohumların büyümesi engellenemeyecektir. Onlar güçlüdür, halkı esir edebilirler. Ama ne işledikleri suçlarla ne de ellerindeki güçle toplumun gelişme sürecini durduramayacaklardır. Tarih bizimdir. Tarihi yapan halktır. Bunlar benim son sözlerimdir. Kendimi feda etmenin boşa gitmeyeceğine eminim. Bunun korkaklığı, ihaneti ve alçaklığı cezalandıracak bir ahlak dersi olacağından hiç kuşkum yoktur. Allende'nin son konuşmasını yaptığı Moneda, başkanlık sarayı bombalanıyordu. Allende içeriye giren askerlerle dövüşerek ölüyordu. Tarih 11 Eylül 1973. Yer Şili'ydi. Başkent Santiago. Bu oyunu planlayanların başında ABD Başkanı Nixon ise bir başka ahlak dışı işten, Watergate olayından dolayı utançla istifa edecekti. Etsin de değişen bir şey olmazdı. Dünyanın her yanına kollarını uzatmış ahtapotun kolları, şirketlerin karlarını silahlarla korumak için yenilerini bulurdu. ABD Başkanı olmak neydi ki? Kuralın birazcık dışına çıkma isteğinin karşılığını Kennedy görmemiş miydi? Öldürülecek. Bu çıkar baskı ortaklığı ABD'nin başına gerçek bir sinema oyuncusunu Ronald Reagan'ı getirdi. Artık savaş oyunu büyümüştü. Yıldız Savaşları sahneye çıkmıştı. Çocukluğumuzun kovboyu şimdilerin Rambo'suydu. Savaş oyunu artık mahallenin sokaklarında oynanmıyor. Savaş oyunu bütün dünyada oynanıyor. Savaş oyunu kıtalarda, ülkelerde, kentlerde, köylerde oynanıyor. Şirketlerin karları azalmasın diye insanların yaşama hakkı boğazlanıyor. İnsanlar öldürülüyor, zincirleniyor, özgürlükleri ortadan kaldırılıyor. Kim buna karşı çıkacak? Kim buna dur diyecek? İnsanlar, insan olduğunu bilenler, ben insanım diyenler. Salvador Allende insanlığın temsilcisiydi. 11 Eylül günü öldürüldü. Pablo Neruda dostu Allende'den 10 gün sonra öldü. O da öldürüldü sayılır, zulümden ve acıdan. Biz onları öldü biliyoruz ama Guatemalalı Miguel Astreas böyle düşünmüyor. Yaşıyor Pablo Neruda. Guatemala'da yıkıntılar ekimi, muz ordusunun ihaneti. Göğün tadı kurumuştu ağızlarda. Yüzler bir tuz yağmuruyla sırılsıklandı. Geldi acılı halk, senin yüreğine bıraktı acısını. Sen acılara kulak veren şair, o Haziran ayında anladın. 54'ünde yüzyılın, tohumlar kırlangıç ayında, anladın tropiklerin yiğitliğini muz damarları kesildiği zaman. Çizmeler altında yatıyor şimdi, Şili'de, Şili halkının üstünlüğü de, yıkıntılar içinde, kan içinde. Tek yüreğin damarlarıdır onlar. Allende atar damar, Neruda toplar damar. Ayıramaz onları hiçbir şey. Ne yaptılarsa ortada işte. Yas yok yas üstüne, yengi var yengi üstüne. Amerikalıların yüceliği dişili, daha da yücelecek zamanla. Ve Neruda'nın şiirleri köpükler üstünde martılar gibi binlerce yıl ses verecek sonsuzluğun ötesinde. Çatışma sürüyor şimdi kanda. Bir kıvılcım oldu sonun. Işıl ışıl tutuşturdu bizi. Senin o ateşten şiirlerin yakacak zalimleri, hainleri, uşakları. Kimse ölü demesin sana. Derisin sen, yaşıyorsun. Söylüyorum işte bir daha, bir daha. Okunduğu zaman yoklamada Şili'nin adı, sen bağıracaksın, burada.